Ayrım 20. Ergenekon Savunması. Doğu Perinçek. Sayfa 261. Orduya karşı psikolojik savaş cephaneliği. İddianame bu örneklerin gösterdiği gibi Türk ordusuna karşı bir psikolojik savaş cephaneliğidir. İddianame sanık olmadıkları halde Türk ordusunun komutanlarına en ağır suçlamaları yöneltmekte, kara çalmakta, çamur atmaktadır. İddianameye göre Türk ordusunun komutanları birbirlerine suikast düzenlemekte, 30 milyon dolar rüşvet paylaşmakta, PKK ile işbirliği yapmakta, Mehmetçi'yi vuran silahları PKK'ya vermekte, uyuşturucu ve silah ticareti yapmakta, Kırıkkale silah fabrikasını havaya uçurtmakta, terör örgütü kurmakta ve yönetmektedir ve benzeri. Bu suçlamalar uydurmadır, yalandır. Savunmamızın ilgili bölümlerinde uydurma olduklarını kanıtlarıyla gösterdik. Ergenekon soruşturması, Gladio'nun yalan üretme yöntemleriyle yürütülmüştür. Hedefler, bütün psikolojik savaş örneklerinde olduğu gibi seçilmiş hedeflerdir. Türk ordusunun ABD tehditlerine boyun eğmeyen, Atatürk devrimine bağlı olan komutanları hedef alınmıştır. Hedeflerin seçildiği gibi o kadar açıktır ki aynı ifadede Abdullah Gül'ü suçlayan bölümler iddianameye konmazken iki genelkurmay başkanımız Orgeneral Kıvrıkoğlu ve Orgeneral Büyükanıt'ı suikast tertiplemekle ve 30 milyon dolar rüşvet almakla suçlayan bölümler konmuştur. İddianame sayfa 654, ilgili belge klasör 37, sayfa 7-17. Seçilmiş hedeflere vurmak yanında toplumda genel olarak subayların itibarının yıpratılmasına yönelik gayretler hemen göze çarpıyor. Türkiye'de eskiden herkes generallerle, subaylarla görüşmekten mutluluk duyar, iftihar eder, bunu çevresine anlatırdı haklı olarak. Üzülerek söylüyorum, bırakalım toplumu, komutanlar birbirlerini tanımadıklarını söylüyorlar. Okuyorum açıklamalarını, hiçbir komutan General Veli Küçük'le görüşmemiş. Peki Veli Küçük'ü kim general yapmış? Savcılar hazırladıkları ikinci iddianameyi yazsınlar, bir ifşaatta bulunacağım. Bıyıklarımı kestim, gözüme kara bir gözlük taktım, yüksek askeri şura toplantısına gittim. Ve Veli Küçük'ü ben general yaptım. Madem Türk ordusunun komutanları general yaptıkları bir subayı general yaptık diyemiyor, o zaman birisinin bu sorumluluğu omuzlaması gerekiyor. Doğu Perinçek olarak ben omuzluyorum. Böyle kurumlaşma olur mu? Hiç görüşmediğim Veli Küçüğü ben general yaptım. Yazsınlar iddianameye Doğu Perinçek'in itirafları diye. Bunları niçin söylüyorum? Türk ordusuna karşı alçakça bir psikolojik savaş yürütülmektedir. Bu yalnız orduya, yalnız subaylara karşı değildir. Türkiye'ye karşıdır. Türkiye'nin savaş gücünü kırmak içindir. Bölgemiz savaşların içindedir ve yeni savaşlara gitmektedir. Türkiye'nin parçalanması bağıra bağıra gündeme sürülüyor. Tıpkı Birinci Dünya Savaşı gibi. Nasıl Birinci Dünya Savaşı öncesinde emperyalistler ilan ettiler Osmanlı Devleti'ni parçalayacağız diye? Birinci Dünya Savaşı dünyadaki tarihçilerin saptadığı gibi Osmanlı Devleti'nin paylaşılması savaşıydı. O zaman da yöneticilerimiz Talat Paşa koşmuş Rusya'ya gelin müttefik olalım diye ısrar etmiş. Ruslar ne müttefiki demişler. Sizi biz paylaşacağız, Konstantinopol bizim olacak. Oradan koşmuş Fransa'ya ittifak yapalım diye, ne ittifakı demiş Fransızlar, biz sizi paylaşacağız. Bugün aynı haritalar yayınlanıyor, paylaşmayı açık açık konuşuyorlar, Avrupa'sı Amerika'sı. Bu paylaşmayı Türkiye neyle önleyecek? Silahlı gücüyle önleyecek, insan hakları örgütleriyle önlemeyecek, hukuk devleti palavralarıyla önlemeyecek. Bugün Türkiye'de hukuk devleti palavradır, gerçek bir hukuk devleti yok. Egemenliği olmayan bir ülkede hangi hukuktan söz edilebilir? Amerikan hukuku var. Bize niye Türk ordusuna sahip çıkıyorsunuz diyorlar. Biz geleceğe bakıyoruz. Türkiye'nin önündeki tehditleri görüyoruz. Tehlikeyi üstleniyoruz. Vatanımızın geleceğini düşünüyoruz. Ulusal devleti yeniden kurmayı hedefliyoruz. Türk ordusuna elbette sahip çıkacağız. Başka kime sahip çıkacağız? Tezkere çıkarıp ABD ordusunu getirmek isteyenler gibi yabancı ordulara mı sahip çıkacağız? Ordusu olmayan milletler ayaklar altında ezilir. Türkiye'ye kurulan planın uygulanmasında Ergenekon tertibini görmeyen var mı? Görmeyen yok ama korkanlar var. Albay Abdülkerim Kırca'ya mafyacı, katil, cani dediler. Türkiye'nin genelkurmay başkanları terör örgütü lideri oldular. Açın şemayı, orada Türkiye'nin genelkurmay başkanları, jandarma genel komutanları, deniz kuvvetleri komutanları, terör örgütü lideri değil mi? İşte Ergenekon operasyonu budur. Bu operasyona teslim bayrağı çekenlere tarih elbette bir sıfat bulacaktır. Göğüsleyenler ve alt edenler ise görevlerini yapıyor. ABD'nin Türk ordusuna karşı operasyonu. Orduyu savunmak savcılara göre suç. Hiçbir düşman Türk ordusunu yıpratmakta Ergenekon davası kadar etkili olmamışlar. Ergenekon savcıları kadar büyük iş yapmamışlardır. İşçi Partisi, ABD'nin Türk ordusuna karşı bir tahrip ve tasfiye operasyonu başlattığını daha 1990'ların başında saptamış ve belgeleriyle kamuoyuna açıklamıştır. Bütün belgeleri ve tahlili kitap halinde derledik ve yayımladık. Yaşadığımız süreci aydınlatan en önemli eserlerden biri olan arkadaşımız Hasan Bögün'ün ABD ve AB belgeleriyle Türk ordusu başlıklı kitabını mahkemeye sunuyorum. İşçi Partisi 1990'lardan beri ABD'nin milli devlete ve orduya karşı yıkıcı faaliyetine göğüs geriyor. Buradaki kararlı tutumumuz telefon konuşmalarımıza da yansımış ve dava dosyasına girmiştir. Bir örnek verecek olursak, arkadaşım Ferit İlsever'e şunları belirtiyorum. Türk ordusuna karşı savaş başladı. Kim gelse yıpratacaklar maalesef. Onun için korumak lazım orduyu. İddianame sayfa 1510-1512. Orduyu korumak savcılara göre suçtur. Bu acı gerçeği emniyetteyken daha ilk gün saptadım. Gözaltındayken 22 Mart 2008 günü avukatım aracılığıyla Türk milletine şu açıklamayı yaptım. Gladyocu Fethullah Tim'i soruşturmada var gücüyle Türk Silahlı Kuvvetlerine suç atmaya çalışıyor. Dün gece 3 saat konuşma oldu. Nereden leke süreriz, yara açarız ve oradan işleriz çabası içindeler. Soruşturmayı yürütenler Amerika'yı savunuyor ve orduya karşı konumdalar. Yaptıkları girişim Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ikinci kez çuval geçirme girişimidir. Birinci kez Amerikan ordusu TSK mensuplarına çuval geçirmişti, şimdi de bu operasyonla çuval geçirme peşindeler. Kuşkusuz girişim düzeyinde kalacak ve altında kalacaklardır. Amerika Türk Silahlı Kuvvetleri'ni dışarıdan set çekiyor ve yıpratıyor. Bunlar da TSK'yı içeriden hançerliyor. Özellikle TSK'nın Kuzey Irak'ta özel kuvvetlerle harekat yeteneğini yok etmek için milli olan özel kuvvetleri yıpratmak ve savaşamaz hale getirmek gayretindeler. Bugünkü ve geçmiş komuta kademesine suç atmak için özel çaba içindeler. Bu görevi aldıkları sorularından ve araştırmalarından ortaya çıkıyor. Orduyu suçlu gösterecek kanıtlar üretme peşindeler. Açıklamalarımda Gladyo'nun adresinin Büyük Orta Doğu projesi olduğunu belirttim. Gladyo'nun merkezi BOP'tur. BOP'un eş başkanı Tayyip Erdoğan'dır. Abdullah Gül, ABD ile 2 sayfalık 9 maddelik bir hizmet sözleşmesi yaptığını itiraf etmiştir. PKK'yı meclise sokanlar ve PKK'yı temsil ettiğini açıkça belirten DTP üzerinden PKK ile Çankaya'da sözüm ona siyasal çözüm adı altında BOP gereği Türkiye'yi bölme yollarını konuşanlar, Türkiye'nin birliğini savunan orduya ve milli kuvvetlere karşı bu Ergenekon operasyonunu yürütmektedirler. Bu operasyon BOP eş başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Orduyu hedef alma talimatı açıkça ABD yetkilileri tarafından ve Avrupa Parlamentosu karar tasarısında belirtilmiştir. Yine Avrupa Parlamentosu'nun Talat Paşa Komitesi'ni etkisiz hale getirme kararı Şubat 2006 uygulanmaktadır. Gözaltına alınmama itiraz ettim. Orada bunları özetle belirttim, itirazım reddedildi. Savcı Zekeriya Öz bir cumhuriyet savcısı sorumluluğu ile görev yapmıyor, orduya suç yükleme görevini yerine getiriyor. Bu nedenle Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yeniden şikayet edeceğim. Dün akşam Savcı Zekeriya Öz Aydınlığın bundan sonraki sayısında yer alacak haberleri 8 polisin önünde ağzından kaçırdı. Sizi izliyoruz dedi. O çalışma telefonlarda konuşulmamıştı. Aydınlık ve ulusal kanalın duvarlardan kanunsuz olarak izlendiği görülüyor ve savcı suç işlemeye devam ediyor. BOP eş başkanlığı ve Fethullahçı Gladio suçlarını büyütmektedir. Türkiye'mizi ve Atatürk Cumhuriyeti'ni hedef alan bu düşmanca girişimin altında kalacaktır. Endonezya ordusuna yapılan operasyon. Ergenekon tertibi 2001 yılında başladı. Anında saptadık. 2001 tertibini Aydınlık sıcağı sıcağına duyurmuş ve uygulanan senaryonun adında açıklamış. Endonezya modeli. ABD daha önce Endonezya ordusuna yaptığı operasyonu örnek alarak Türk ordusuna karşı kapsamlı bir operasyon yürütüyor. Aydınlığın yazdığına göre o günlerde askeri çevreler olayı Endonezya modeli Türkiye'de de servise kondu diye açıklıyorlar. Model şöyle. ABD, Doğu Timor Adaları'nı Endonezya'dan koparmadan önce Endonezya ordusuna karşı bir yıpratma harekatı yürütüyor. Geçmişte ABD'nin Endonezya özel kuvvetlerine yaptırdığı çeşitli operasyonlar bire bin katılarak açıklanıyor ve ordunun direnci kırılıyor. Arkasından Doğu Timor'u Endonezya'dan koparmak kolaylaşıyor. Modelin Türkiye'de uygulanması için önce basındaki 5. kol harekete geçiriliyor. Çetin Altan ve oğulları ABD gizli servislerine Türk ordusunun komutanlarını okka altına götürecek gizli belgeleri açıklamaları için çağrılarda bulunuyorlar. Bugün de yaptıkları gibi. Yine Cüneyt Ülsever, İhaneti Türk ordusuna karşı belden aşağı hakaretlerle dillendiriyor. ABD'nin seve seve bir modeli tutmayınca SS-2 modelinin gündeme geldiğini sevinç çığlıklarıyla ilan ediyor. Hürriyet 28 Mart 2001. Tarih 28 Mart 2001. Yani Tuncay Güney'in ifadesinin üretildiği günler. Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar önemli bir ülkedir diyen ihanet erbabı efendilerinin aletlerine gönderme yaparak Türkiye'nin zorla ırzına geçileceğini bağıra bağıra söylüyorlar. Ordunun yolsuzluk dosyalarının açılması için çağrılar yaptırtılıyor. Mesut Yılmaz'a asıl yolsuzlukların ordu yönetiminde yapıldığı söyletiliyor. Ergenekon davası Amerikancıların deyişiyle SS-2 modeline geçiştir. Yani Sinkaf Ede Ede 2. Mahkemenize Türkiye'yi zorla dize getirmeyi amaçlayan böyle aşağılatıcı bir görev verilmek istenmiştir. Karar sizindir. Ama herkes bilmelidir ki Türkiye ABD zorunun üstüne gelecek birikime sahiptir. Karar o birikimin içinde veya karşısında mevzilenme kararı olacaktır. Tertip ilan edile edile sahneleniyor. İhanette. Sebep? Türk ordusunun ve İşçi Partisi'nin ABD'ye göre suçları büyük. 1994-2002 döneminde Orgeneral Karadayı ve Orgeneral Kıvrıkoğlu komutası altındaki Türk ordusu ABD dayatmalarına boyun eğmiyor, İran kuzeyinde 1995 Çelik Harekatı'ndan beri bağımsız uygulamalarda bulunuyor ve ABD planlarını bozuyor. Süper NATO'dan bağımsız bir özel kuvvetler örgütlüyor ve Kuzey Irak'ta görevlendiriyor. Takvim de çok önemli. Tarih 2001 yılı baharı. Ekonomik kriz patlamıştır. Kemal Derviş hazinenin başına ABD'den icra memuru olarak gönderilmiştir. ABD, Irak'ı işgal için askeri hazırlıkları tamamlama aşamasındadır. Türk ordusunun işgal eylemini kuzeyden girerek desteklemesi gerekiyor. Türk ordusunda Karadayı Kıvrıkoğlu dönemine son vermek ABD için çok önemli. O günlerde ABD güdümlü çevrelerin komuta kademesine meydan okumaları basına yansıyor. Haziran'da defterlerini düreceğiz. ABD'nin planlarına siyasal düzlemde karşı koyan etkili güç ise İşçi Partisi. Haziran 2000 mutabakatında kararlaştırıldığı gibi İşçi Partisi'nin etkisiz hale getirilmesi gerekiyor. Orduda yurtseverliği ve Atatürkçülüğü tasfiye operasyonu. Son yıllarda kamuoyuna belli merkezlerden ABD ile Tayyip Erdoğan yönetimi arasında PKK'yı tasfiye amaçlı bir anlaşma yapıldığı haberleri yayılıyor. Hatta bu anlaşmanın uygulandığı belirtilerek umutlar veriliyor. Uygulamaya yaşanan sürece bakıyoruz. PKK'nın tasfiyesi diye bir olay yok. Tersine bu süreç PKK'nın Güneydoğu'daki belediyeleri ve meclisteki DTP grubuyla yasallaştığını ve güçlendirildiğini görüyoruz. Ergenekon tertibiyle PKK güdümlü DTP'nin oyları artırılmıştır. PKK tasfiye edilmiyor ama Ergenekon soruşturması ve davasıyla Türk ordusuna yönelik bir tasfiyenin uygulandığı ortadadır. Ulusalcılığın terör kapsamına alındığı bir Türkiye'de ordu kalmaz. Ordunun varlık nedeni ulusallıktır ve vatandır. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Paşa'ya Şaki suçlaması yönelten, idam cezası veren emperyalistler bugün Türk ordusunun seçkin komutanlarına terörist ilan ediyorlar. Tutuklamalar birbirini izliyor. Tutuklanan subaylarımıza bakıyoruz, APO'ya elini değen yakılıyor. Gencecik aslan gibi teğmenlerimiz Atatürkçü oldukları için Şırnaklardan alınıp hapislere atılıyor. Birikimleri uzmanlıklarıyla seçkinleşmiş subaylarımız tertiplerle suçlanıyor. Bu değerli subaylarımız kesinlikle aklanacaklardır. Ancak sicillerine soru işaretleri konmaktadır. Sicil amiri konumunu ele geçirene dikkat ediniz. Fethullahçı polis şefleri, Fethullahçı Gladio kendisini Yüksek Askeri Şura'nın yerine koymuştur. Tutuklamaların Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yarattığı psikolojik etkisinin sonuçlarını önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Türk ordusunun komuta yeteneği, savaş yeteneği tahrip edilmektedir. Asıl tasfiye budur. Tek tek Atatürkçü subayların tasfiyesinden daha ağır sonuçlar doğuran orduda yurtseverliğin ve Atatürk devrimciliğinin tasfiyesidir. 12 Mart'larda, 12 Eylül'lerde yapılan da buydu. Mahkemeniz çok ağır bir sorumlulukla karşı karşıyadır. Mustafa Kemal Paşa Türk subayına sesleniyor. Mustafa Kemal Paşa o zor günlerde 31 Temmuz 1920 günü Afyonkarahisar Kolordu Dairesi'nde bakın Türk subayına nasıl seslenmiş. Arkadaşlar, milletin bağımsızlığı ihlal edilirse bunun vebali subaylara ait olacaktır. Subaylar, izah ettiğim yüce, mukaddes ve bütün açılardan üzerlerine düşen vazife itibariyle, bütün mevcudiyetleriyle ve bütün dikkat ve ferasetleriyle giriştiğimiz bağımsızlık mücadelesinde birinci derecede faal ve fedakar olmak mecburiyetindedirler. Şahsi ve hususi hayatları itibariyle de subaylar, fedakarlar sınıflarının en önünde bulunmak mecburiyetindedirler. Çünkü düşmanlarımız herkesten evvel onları öldürürler. Onları aşağılar ve hor görürler. Hayatında bir an olsa bile subaylık yapmış, subaylık izzeti nefsini, şerefini duymuş, ölümü küçümsemiş bir insan, hayattayken düşmanın tasarladığı ve reva gördüğü bu muamelelere katlanamaz. Onun yaşamak için bir çaresi vardır, şerefini korumak. Halbuki düşmanlarımızın da kastettiği o şerefi ayaklar altına almaktır. Dolayısıyla subay için ya istiklal ya ölüm vardır. Fakat arkadaşlar ölmeyeceğiz, bağımsızlığımızı muhafaza ederek yaşayacağız ve milletimizi daima bağımsız görmekle bahtiyar olacağız. Atatürk'ün Bütün Eserleri, Cilt 9, Sayfa 112. Buraya Kurtuluş Savaşı'nın başındaki bu olağanüstü seslenişin küçük bir bölümünü aldık. Özellikle subaylarımızın konuşmanın tamamını Atatürk'ün Bütün Eserlerinin 9. cildinden okumalarını öneririz. 6. İşçi Partisi'nin terör faaliyeti uydurmaları. Terör eylemlerinin sözde kanıtları arama tutanağında olmayan yoğun diskler CD. İddianame, İşçi Partisi'nin bazı terör eylemleri planladığını ileri sürmektedir. Orgeneral Büyükanıt'a yönelik kötü amaçlı eylemler ve planlar yapmış olabilecekleri düşünülmektedir. Sayfa 482-1445. Yargıtay görevlilerine suikast hazırlığı yaptıkları değerlendirilmektedir. İddianame sayfa 123, 479 ve diğerleri 1440 ve diğerleri. İzmir NATO karargahına sabotaj planı yapıldığı anlaşılıyor. İddianame sayfa 122 ve diğerleri. Plan yapmış olabilecekleri düşünülmektedir, anlaşılmaktadır, değerlendirilmektedir. Fiil yok, olgu yok. Yalnız uydurma, laf dolaştırmalar var. İşte iddianamenin hukuki düzeyi budur. Bu suikast ve sabotaj planları iddianameye göre bilgisayarda yazılmış ve yoğun disklere yüklenmiştir. Savcılar terör planları yüklenen yoğun disklerin marka ve numaralarını da vermektedirler. Versatil 411-509-A102-B4. Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın İzmir ve Balıkesir gezilerinin koruma planlarını içeriyor. Elba High Quality M4 C524-B-R2-09'a 40 Yargıtay binası ile ilgili kroki ve belgeleri içeriyor. Hayati Özcan'ın evinde ve İzmir Ulusal Kanal Bürosu'nda bulunduğu uydurulan markası numarası belirtilmeyen yoğun disk İzmir NATO karargahı ile ilgili bilgileri içeriyor. Bu yoğun disklerin hiçbiri arama tutanaklarında bulunmuyor. Ankara'da İşçi Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen arama tutanağında iddianamede marka ve numaraları belirtilen yoğun diskler yok. İzmir'de Ulusal Kanal Temsilcisi Hayati Özcan'ın evinde ve büroda yapılan aramalarda 55 yoğun diske el konduğu belirtiliyor. Arama tutanağında ne markaları ne de numaraları yazılmış. Arama tutanaklarında bulunmayan yoğun disklerle suçlanamayız. İddia edilen yoğun disklerin ilk ikisinin genel merkez 4. katta sekreter odasında bulunduğu söyleniyor. Arama tutanağında yok. Kaldı ki benim Doğu Perinçek olarak çalışma mekanlarımın dışında. Savcının tertip irtirafı. İşçi Partisi genel merkezinde toplam 1037 parça görsel CD, VHS, DVD, disket ve benzerine el konmuştur. Bu 1037 parça hakkında suçlama yoktur. Arama tutanağında bulunmayan 4 yoğun disk üretilmiştir. Bu yoğun disklerin soruşturma dosyasına Ankara'da mı yoksa İstanbul'da mı eklendiği araştırılmalıdır. İşçi Partisi karargah evleri ve irtica ile mücadele eylem planı gibi benzer düzmece yazıların Ankara'da yapılan aramalarda Orgeneral Hurşit Tolon'un oğlu Ali Tolga Tolon'un, Avukat Serdar Öztürk'ün ve Avukat Hüseyin Bozoğlu'nun ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bulunduğu ileri sürüldü. Arama tutanaklarının hepsinde adı olan 3 polisin varlığı saptandı. Aydınlık sayı 1144, 21 Haziran 2009 sayfa 5 ve diğerleri. Dava dosyasında bulunan 5 satırlık el yazılı bir kağıtta açılan yoğun disklerin birinde Yargıtay krokisinin bulunduğu belirtiliyor. Bu yazının altında isim, imza ve tarih yok. Suçun sorumluluğu altına girmekten kaçınılmış, yazının fotokopisini buraya alıyorum. Ergenekon savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'in 24.2.2009 günlü celsede kendisinin yazdığını itiraf ettiği ve dava dosyasına sehven yanlışlıkla girdiğini söylediği belge. Benim sözlü savunmamı yapmamdan bir ay sonra 22 Şubat 2009 günlü oturumda İşçi Partisi Genel Sekreteri Nusret Senem bu yazarı meçhul el yazısını bir kez daha gündeme getirdi ve yazının sahibinin bulunması için uzmanlara inceletilmesini talep etti. Bu talep üzerine ertesi gün 23 Şubat 2009 tarihli oturumda savcı Mehmet Ali Pekgüzel bu yazının kendisine ait olduğunu itiraf etti ve dosyaya yanlışlıkla konduğunu belirtti. Bakınız tutanak. Böylece arama tutanağında bulunmayan yoğun diskin dosyaya İstanbul'lu savcılar tarafından veya onların bilgisi dahilinde konduğu ortaya çıktı. Avukatlarımız 5 Mart 2009 günü Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na başvurarak savcı Mehmet Ali Pekgüzel hakkında soruşturma açılmasını talep etti. Ankara Genel Merkez'de arama 21 Mart 2008 gecesine kadar sürdü. El konan belgeler ancak 22 Mart 2008 günü İstanbul'a ulaştı. Benim 23 Mart 2008 günü saat 7.35'te başlayan emniyet sorgumda Büyükanıt'a ve Yargıtay'a terör eylemi planlarına ilişkin sorular hazırdı. Bu soruların bilgisayara en geç 22 Mart akşamı yazılmış olmaları gerekir. 1047 parça kaset ve disk ve benzeri ne zaman incelenmiş de o 3 yoğun disk bulunmuştu. 3 suç yüklü yoğun diskin Üçünün de sekreter masasının üstünde yan yana durması tuhaf değil midir? 7 katlı, içinde 50'nin üzerinde salon ve oda bulunan bir binada suçların 3 yoğun diske yüklenip polis amcaların bulması için aynı yerde bulundurulduğu iddiası tertibin acemiliğinden başka neyi kanıtlıyor? Terör planı olduğu söylenen yoğun disklerin bulunduğu bilgisayar klasörlerinin üzerinde yargı Nusret Senem'den ve Hikmet Çiçek'e ulaşanlar yazılarının bulunması tertipçilerin zeka düzeyinden başka neyi gösteriyor? Terör planlarını yapanların bir tek gazeteye ilan vermedikleri kalmış. Yargıtay Krok ise 24 Mart 2008 günü Taraf gazetesinde yayımlanmıştı. Bunun için 23 Mart 2008 günü Kroki'nin Taraf gazetesine sızdırılmış olması gerekiyordu. Oysa aynı Kroki 13 Mart 2008 günü, yani 10 gün önce Ankara'dan Taraf gazetesinin İstanbul bürosuna fakslanmıştı. Fotokopisini sunuyoruz. Yargıtay Kroki'si İşçi Partisi Genel Merkezi aranmadan, yani bulunmadan 8 gün önce Taraf'ın elindeydi. Fethullahçı Gladio tertibi elini yüzüne bulaştırmıştır. Suikast iddialarının dayanaksız ve uydurma olduğu duruşma sürecinde kanıtlanınca savcılar ikinci iddianamede bu nedenlerle suç isnadında bulunmadıklarını belirttiler. Sayfa 102-105. 20. ayrımın sonu. Sayfa 276.